Aydın 14 Suçlamalara Karşı Gerçekler İlker Başbuğ Sayfa 190 7 Haziran 2013 Buradayım, dimdik ayaktayım. Ülkemizde yaşanan ve yaşanmakta olan bu olayları ileride sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak yazacak tarihçilere yardımcı olmak üzere ilk önce bugün burada bazı düşünce ve değerlendirmelerimi tarihe not düşmek üzere ifade etmeyi bir görev olarak kabul ediyorum. Yüce Türk Milleti, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk ordusunu senin askerine karşı duyduğun güven ve sevgi üzerine inşa etmişlerdir. Bu ordu senin güven ve desteğinle adeta yoktan var edilmiştir. Bu ordu ülkenin riskler ve tehditlerle dolu jeopolitiğinde İstiklal Savaşı'ndan bugüne kadar geçen sürede canı ve kanı pahasına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak senin güvenliğini sağlamıştır. Bu ordu böylece senin güvenine mazhar olmuş, gönlünde de şerefli bir konum elde etmiştir. Türk ordusu milli ordudur. Çünkü bu vatanın her karış toprağından gelen vatan evlatları bu orduda kendilerine yer bulabilir. Bu orduda ehliyet ve liyakat esastır. Irk, din ve mezhep gibi farklılıklar asla gözetilmez. Bu ordunun bütün personeli her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışındadır. Bu orduda erden or general, or amirale kadar herkes arasında silah arkadaşlığı bağı, duygusu ve dayanışması vardır. Silah arkadaşlığının göstergesi de karşılıklı olarak duyulan ve gösterilen sevgi, saygı, güven ve vefalı davranıştır. Bu ordu bu ülkenin ürettiği harp silah ve araçlarıyla donatılmayı hedeflemiştir. Bu ordunun varoluş nedeni sadece içinden geldiği Türk milletine hizmet etmektir. Türk milletine hizmet etmek senin kurduğun ve yaşattığın devletin bağımsızlığını, üzerinde yaşamakta olduğun toprakların bölünmezliğini ve Türk milletinin yani senin bütünlüğünü korumak demektir. Türk ordusu kendisine tevdi edilecek bu görevlere her an başarı ile yerine getirmek üzere hazır olmak zorundadır. Bu nedenle Türk ordusu kendisini güçlü ve özgün kılan milli ordu niteliğine ve kendi içindeki bütünlüğüne olabilecek her türlü olumsuz etkilere karşı dikkatli olmak ve gerekli görülen tedbirleri de zamanında almak mecburiyetindedir. Bu sorumluluk ve görev de öncelikle silahlı kuvvetlerin komutanı olan Genelkurmay Başkanı'na verilmiştir. Türk ordusunun milli ordu oluşundan rahatsızlık duyanlar dün vardı, bugün de varlar, yarın da olacaklardır. Onların yapacağı ilk şey Türk milletinin senin orduna duyduğun tarihi güven ve sevgiyi tahrip etmektir. Böylece Türk ordusunun senin gözündeki itibarı kaybolacak ve kalbindeki şerefli konumu da yok olacaktır. Nasıl mı? Her şeyden önce senin gözünde Türk ordusunun bugün hala darbe ile yatıp kalkan bir ordu olduğu şeklinde bir algı oluşturulmalıdır. Türk ordusunun geçmişinde yaşanan bazı olaylar da bu açıdan bir avantajdır. Bu avantaj kullanılarak yürütülecek psikolojik harekat ile istenilen olumsuz algı toplum üzerinde kolaylıkla yaratılabilir. Onlar için bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hataları örten, suçu ve suçluyu koruma durumunda olmaması hiç önemli değildir. Aslında Türk ordusuna karşı bugün bilinçli ve kasıtlı büyük bir haksızlık yapılmaktadır. 2008 ile 2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı çok kapsamlı asimetrik psikolojik harekat yürütülmüştür. Asimetrik psikolojik harekatta büyük bir eşitsizlik söz konusudur. Asimetrik denilmesinin nedeni de budur. Türk ordusu büyük bir kurumdur, yani büyük bir hedeftir. Faaliyetleri açıktır, alenidir. Büyük bir kurum içinde manipüle edilebilecek, istismar edilebilecek olayların bulunması zor değildir. Böylece karşı tarafın elinde çeşitli kanallardan kendisine servis edilen ve istismar manipüle edilerek düzmece olaylar çıkarılmaya müsait pek çok bilgi olabilir. Karşı tarafın elinde her dakika kullanabileceği sayısız derecede iletişim araç ve imkanları vardır. Bunlara karşılık sizin ise hem iletişim imkanlarınız son derece kısıtlıdır, hem de her dakika konuşma fırsatınız, lüksünüz de yoktur. Asimetrik psikolojik harekatta savunmada kalarak size karşı yürütülen taarruzi harekata karşı istenilen sonuçları elde edemezsiniz. Ancak siz bir devlet kuruluşu olarak yalnız yasalar içinde kalmak zorunda olmayıp aynı zamanda etik ve ahlaki kurallara da uymak zorundasınız. Karşı tarafın ise bu konulara karşı zorunluluk duymadığı gibi saygısı da yoktur. Bu nedenle de biliniz ki sıkı kuralları olan bir dünyada yaşayıp kuralları olmayan bir dünya ile mücadele etmek hemen hemen imkansızdır. Yürütülen psikolojik harekatla istenilen algı oluşturulduktan sonra sapla samanı karıştırarak asılsız, hiçbir somut delile dayanmayan iddialar ileri sürülerek askeri personele adli yargılama yolu da açılabilir. İşte böylece istenilenler tutuklanmış, istenilenler Türk ordusundan, senin ordundan tasfiye edilmişlerdir. Biraz önce ifade edilenleri sanki teyit edercesine mahkeme tarafından tanık olarak dinlenilmesi kararı alınan, nedense sonradan vazgeçilen bir kişinin 2008 yılı Ocak ayında bir gazetede çıkan yazısında şöyle deniliyordu. Dipnot Şamil Tayyar Star 28 Ocak 2008. Darbe planı revize edildi. 2008 yılının Şura'dan hemen sonraki ilk 6 ayı hazırlık evresi, 2009 yılının ilk çeyreğinden sonraki en uygun takvimde eylem zamanı. Bu yazılana göre ortada revize edilen bir darbe planı vardı ve Türkiye'de 2009 yılı baharında birileri darbe teşebbüsü amacıyla cebir ve şiddet eylemlerine başlayacaktı. Mahkeme tarafından tanık olarak dinlenilmesi kararı alınan, revize edilen bir darbe planının varlığından bahseden bu kişinin tanık olarak dinlenilmesi kararından daha sonra niçin vazgeçildi? Neden? Nerede bu revize edilen darbe planı diye soru sorulmasından niçin vazgeçildi? Bu iddia bu dava için önemli değil midir? Balyoz davası olarak bilinen davada yaşanan, iddia edilen balyoz darbe planı fiyaskosu gibi bir olayın tekrarlanmasından mı kaçınıldı? Peki 2009 yılı bahar aylarında neler yaşandı? Darbe amaçlı cebir ve şiddet eylemleri yaşandı mı? Hayır. Ancak 2009 yılı bahar aylarında başlayıp giderek yoğunlaşan bir şekilde ortalığa isimsiz ve imzasız ihbar mektupları, düzmece dijital veriler, gizli tanık ifadeleri saçılmaya başlandı. Bu durumu gözaltı operasyonları, ifadeler, tutuklamalar, sayısız iddianameler ve takibi bile mümkün olmayacak mahkeme süreçleri izledi. Günün hangi saatinde hangi televizyon kanalları açarsanız, hangi gazeteye bakarsanız mutlaka bu olaylara ilişkin bir habere rastlanıyordu. Bu durum maalesef bugün de devam etmektedir. Yaşananlara bakılınca haklı olarak 2008 yılı Ocak ayında kaleme alınan yazı ile kastedilenin başka bir merkez tarafından tespit edilen bir eylem takvimi olup olmadığı sorusu insanın aklına geliyor. Gelin bu sorunun cevabını da bir köşe yazarının 17 Kasım 2009 tarihinde yazdığı oldukça iddialı o yazısında arayalım. Dipnot Fatih Altaylı Habertürk 17 Kasım 2009. Altaylı'nın köşe yazısı 2009 yılı Ekim ayının sonunda Cumhuriyet Başsavcısına gönderilen bir ihbar mektubu hakkındaydı. Ben size bir sır vereyim. Hepiniz, hepimiz, hatta belki siyaset kandırılıyor. Size söyleyeyim, ortada ihbarcı bir subay falan yok. Belgelere bakınca görüyorsunuz ki bunlar uzun zaman içinde toplanmış, farklı birimlerden, farklı dönemlerden belgeler. Bunları tek bir subay toplamış olamaz. Çünkü belgeler uzun dönemde sistematik bir çalışmanın ürünü. Belli ki bu belgeler zaman içinde TSK'dan dışarı çıkarılıp toplanmış, biriktirilmiş ve dosyalanmış. Ama birileri toplum mühendisliği yapıyor ve bunları bize yavaş yavaş sızdırıyor, gündemde diri tutuyor. Ve bence bu çalışmalar bir kişinin ürünü falan da değil. Bütün bunları toplayan, hazırlayan ve yazan geniş bir ekip var. Yaşanan olaylar yapılan değerlendirmenin ciddiye alınacak boyutta doğru olduğunu göstermektedir. Olayların bir merkez tarafından planlandığını ve uygulandığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Özellikle 2009 ve 2010 yıllarında isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarına, bir yerlerde hazırlanmış düzmece dijital verilere, gizli tanık ifadelerine dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik iftiralar ortaya atılmış, suçlamalar ileri sürülmüştür. Adeta hakarete varan ifadelerle Türk ordusunun tümü suçlu olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu durum elbette personeli tedirgin etmiş ve personelin moralini olumsuz yönde etkilemiştir. bu haksız saldırılar karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korumasız bırakılmaması ve kamuoyunun doğru bilgilerle donatılması görevi Türk ordusunun komutanı olarak Genelkurmay Başkanı'na aittir. Ben de bu yapılan haksız saldırılara karşı sorumluluğum ve yetkilerim içinde kalarak bütün gücümle mücadele ettim. Bu çerçevede 26 Haziran 2009 tarihinde söylediğim gibi elde mevcut olan duyumları ve bilgileri ilgili makamlarla paylaştım. Yapılması gereken hususlara ilişkin düşünce ve önerilerimi de kendilerine ifade ettim. Ben yaptıklarımın bulunduğum makamın bana yüklediği görev ve sorumluluklar içinde olduğunu düşündüm. Bugün de aynı düşünceyi taşımaktayım. Bugün ben terörle mücadeleye etkin biçimde katılan çok sayıda askeri personelin ve Cumhuriyet kazanımlarının ve sorumluluklarının farkında olan çok sayıdaki aydının bu davada sanık olarak yargılanmalarını bir tesadüf olarak görmüyorum. Bugün 457 emekli ve muvazzaf asker tutukludur. Çeşitli dava ve soruşturmalarda 2000 civarında askerin ismi geçmektedir. Balyoz isimli dava kullanılarak silahlı kuvvetlerden çok sayıda askeri personelin tasfiye edilmesini tesadüf olarak görmüyorum. Bu sayılar bazıları tarafından önemsenmiyor olabilir. Ancak bu rakamın niteliği çok önemlidir. Bugünün ve yarının komuta kademelerinde yer alabilecek niteliklere sahip personel ordudan uzaklaştırılmıştır. Aziz milletim, buraya kadar size anlatmaya çalıştığım nokta Türk ordusunun zayıflatılmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren bir sorun olduğudur. Bu durum sadece ve sadece düşmanlarımızı memnun eder. Bugün ülkemizin birçok yerinde kanunla tasfiye edilmelerine rağmen sadece seçilmiş davalara bakmaya devam eden özel yetkili mahkemelerde yargılanan ve halen cezaevlerinde tutuklu bulunan, görevlerini yasalar çerçevesinde kahramanca yapmış olan silah arkadaşlarım, sizlerin asılsız iddialarla suçlanmanız karşısında masum olduğunuza bütün kalbimle inanıyorum ve yaşatılan bu haksızlıkların kamu vicdanında da büyük yaralar açtığını düşünüyorum. Değerli silah arkadaşlarım, Türk askeri için namus, şeref, vicdan, ahlak, karakter, vefa ve cesaret vazgeçilmez niteliklerdir. Atatürk'ün dediği gibi Türk askeri fedakarlar sınıfının en önünde olmak zorundadır. Türk askerinin yaşamak için tek çaresi vardır, o da şerefini korumak. Haksızlıklar karşısında eğilmediniz, bunun zıttı davrananların haklarıyla beraber şereflerini de kaybedeceğini çok iyi biliyorsunuz. Bizim şerefimiz ve onurumuz yaşadığımız adaletsizlikler karşısında en büyük gücümüzdür, silahımızdır. Bizler ve ailelerimiz için yapılacak tek şey de şerefimizi korumaktır. Türk milleti Türk ordusuna karşı yapılan haksızlıkları artık fark etmiş ve anlamıştır. Bütün yapılanlara rağmen kamuoyu araştırmalarında Türk ordusu bugün de en çok güvenilen kurumların başında gelmektedir. İşte bunun içindir ki dün olduğu gibi bugün de millet ordusuna sahip çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yüce Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve gelişimi bir mucizedir, bir devrimdir. Bu mucize ve devrimi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Anadolu halkına dayanarak, güçlerini oradan alarak gerçekleştirmişlerdir. Onların kutsal amacı Anadolu'da bağımsız bir devletin kurulması ve daha sonra da kanları ve canları pahasına bu mucizeyi gerçekleştiren Atatürk'ün kendi deyimiyle Türkiye halkından bir milletin, Türk milletinin yaratılmasıdır. Anadolu topraklarında etnik, dilsel, dinsel veya mezhepsel farklılıklarına rağmen kaynaşan, bütünleşen bu halk, Atatürk'ün liderliğinde bu mucizeyi gerçekleştirerek kendi arzusuyla tarihte Türk milleti olarak yerini almıştır. Üzerinde hür olarak nefes alınan ve verilen bir vatan parçasına ve bu topraklar üzerinde kurulan bir bağımsız devlete sahip olunamadan millet olunamaz. Atatürk Anadolu toprakları üzerinde kurulan bu son devleti ebediyen varoluşunu sürdürebilmesi için üç temel üzerine inşa etmiştir. Ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet. Ulus devletin varlığı Türk milletinin bütün bireylerini bir araya getiren, birbirine sıkı sıkı bağlayan, ortak paydaların korunması ve güçlü tutulmasıyla devam ettirilebilir. Ortak kültür, ortak dil ve ortak menfaatler bizim ortak paydalarımızdır. Bu ortak paydalar bizi biz yapan değerlerdir. Ortak paydalar ortadan kalkarsa veya zayıflatılırsa geriye sen ve ben kalır. Bunun adı yok olmadır, bölünmedir. Ortak kültür ve dile sahip olunması bireylerin kendi kültürlerine ve ana dillerine sahip çıkmalarına ve bunları geliştirmelerine engel olamaz, olmamalıdır. Etnik kimlikler ne kadar herkesin şerefi ise ortak kimlik de aynı şekilde herkesin şerefi olmalıdır. Tarih boyunca kurulan, yok olan ve varlıklarını sürdüren bütün devletlerin ve milletlerin isimleri olmuştur. Anadolu'da bir güneş gibi doğan ve parlayan devletimizin ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Milletimizin ismi ise Türk milletidir. Bu isimler üzerinden fırtına koparılmaya çalışılmasını anlamak mümkün değildir. Bu fırtınayı kopartanlara soruyorum. Sizin sorununuz gerçekten bu isimlerle mi? Fransa'da vatandaşlara Fransız, Almanya'da vatandaşlara Alman denildiğini neden görmezden geliyorsunuz? Bu isimlendirme onların Fransız veya Alman milletinin bir ferdi, bireyi olduğunu göstermiyor mu? Türkiye için de durum aynı değil mi? Yoksa sorununuz Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada farklı ve güçlü konuma getiren, Türkiye'ye özgün bir karakter kazandıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde yükseldiği üç temel direk olan ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapısıyla mı? Ortak kültürel değerlerin, dil birlikteliğinin zayıflatıldığı, milli menfaatlerin ikinci plana atıldığı, bireysel ve küresel menfaatlerin öne çıktığı bir ülkenin geleceğinden nasıl emin olabilirsiniz? Küreselleşmenin en güçlü aktörleri kendi ulus devlet yapılarını korurken ve sağlamlaştırmaya çalışırken, niçin diğer ülkelerin ulus devlet yapılarını zayıflatmaya, ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar? Dünyadaki federal devletlerin, bağımsız devletlerin birleşmesiyle meydana geldiğini bilmiyor musunuz? Üniter devlet yapısından kendi içinde bölünerek federal yapıya geçen Belçika dışında başka bir örnek verebilir misiniz? Amacınız Türkiye'yi Belçika yapmak mıdır? Cumhuriyetin temel niteliklerinden birisi olan laiklik konusuna gelince, bireysel değerler açısından din elbette önemlidir. Ancak anayasanın 24. maddesine göre kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandıramaz. Bu düşünceler içinde 25 Ağustos 2006 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı devir ve teslim töreninde şu sözleri söylemeye kendimi mecbur hissetmiştim. Her zaman olduğu gibi Türkiye üzerinde iç ve dış kaynaklı değişim projelerinin bulunduğunu görmekteyiz. Bu kesimler projelerinin önündeki en önemli engel olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görüyorlar. Ordunun ulus devlet, üniter devlet ve laik devlete yapılan saldırılara kayıtsız kalmasını istiyorlar. Aslında bu sözlerim yürürlükteki anayasa hükümlerinin savunulmasından başka bir şey değildir. Çünkü yürürlükteki anayasa cumhuriyetin temel niteliklerini ve devletin temel görevlerini net olarak ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasada kalın çizgilerle altı çizilen, devletin temel görevi ise devletin bağımsızlığının, ülkenin bölünmezliğinin ve milletin bütünlüğünün korunmasıdır. Bugün yaşananlar ve yaşamakta olduklarımız 25 Ağustos 2006 günü yapmış olduğum tespitlerin doğruluğunu kanıtlamıyor mu? Aziz milletim, ulus devlet yapısını koruyamadan milletin bütünlüğünü koruyamazsınız. Üniter devlet yapısını koruyamadan ülkenin bölünmezliğini koruyamazsınız. Laik devlet yapısını koruyamadan demokrasiyi, insan haklarını koruyamazsınız. Sosyal devlet yapısını oluşturamadan insanlarınızı layık oldukları refah seviyesine taşıyamazsınız. Hukuk devleti niteliğini, hukukun üstünlüğünü koruyamadan devletin ve ülkenin geleceğini koruyamazsınız. Her şeyden önemlisi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Bugün sahip olduğunuz maddi ve manevi hiçbir şeyinizi koruyamazsınız. Bugün sahip olduğumuz her şeyi milletiyle bütünleşen Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda verdikleri mücadeleye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bugün sahip olduğumuz maddi ve manevi her şeyi koruma görevi, egemenliğin tek hakimi olan 7'den 70'e Türk milletini oluşturan her Türk vatandaşına verilen bir vatandaşlık görevidir, vatan borcudur. Aziz milletim, yıllardır bölücü terör örgütünün neden olduğu terör olaylarından dolayı büyük acılar yaşadın, büyük fedakarlıklarda bulundun. Senin yaşadığın bu acılara son verdirilmesi bizim için hem öncelikli bir görev hem de gönülden istediğimiz bir amaç oldu. Güvenlik, ekonomik, sosyokültürel, psikolojik harekat, uluslararası alanlarda birbiriyle paralel ve koordineli olarak yürütülecek faaliyetlerle bu amacın gerçekleştirileceğine yürekten inandık. Bu düşünceler çerçevesinde bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadeleye büyük bir kararlılık ve azimle devam ettik. Türk ordusu olarak biz bu yola baş koyduk. Binlerce can verdik, şehit verdik. Aziz milletim, dün olduğu gibi bugün de senin yaşadığın bu acılara bizi biz yapan ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapımıza zarar verilmeden son verdirilmesini gönülden istemekteyiz. Bunun aksinin düşünülmesi akıl dışıdır. Unutulmasın ki bu üç temel nitelik Türkiye'yi bölgesinde güçlü, etkin ve örnek kılmaktadır. Türkiye tarihinin bütün dönemlerinde dünyanın odaklandığı kriz bölgelerinin tam ortasında yer almıştır. Durum değişmeyecektir. Anadolu coğrafyasına ve bu coğrafya üzerinde yaşanan tarihe bakarsanız, bu coğrafya üzerinde ancak güçlü devletlerin varlıklarını sürdürdüklerini, güçsüzlerin ise kısa sürede tarih sahnesinden silindiklerini görebilirsiniz. Unutulmamalı ki tarih ilerisini göremeyenler için acımasızdır. Beni dinleyenlere seslenmek ve onları bir an için düşünmeye davet etmek istiyorum. Sıçrayarak bir yerlere yükselmek, tırmanmak istiyorsunuz. Her şeyden önce ayaklarınızın yere sağlam basması gerekir. Zemin, yer sallantılı, dengesiz, dayanaksız ve güvenilmez ise sıçrayamaz, yükselemez, büyük bir ihtimalle de tökezleyerek düşersiniz. Ülkedeki adalet sistemi ve uygulamaları da ülkenin zeminini, temelini oluşturur. Mahkeme salonlarında insanların gözüne çarpan ilk şey nedir? Adalet mülkün yani ülkenin temelidir. Temelin, zeminin sallanması bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir. Böyle bir durumda toplum belirsizlik duygusuna kapılır, yarınlarına ilişkin güvensizlik ve emniyetsizlik duymaya başlar. Bu duygular içine girmek bir gemide sisler içinde yol alırken her an sizi bekleyen iceberg olduğunu, ona çarpıp batacağınızı düşünmeniz demektir. İşin kötüsü siyasetçiler de denizde son hızla ilerlemekte olan gemiye hakim değildirler. Eğer bir ülkede bir genelkurmay başkanı görevi başındayken aynı zamanda terör örgütü yöneticisi olmakla da suçlanabiliyorsa, yapılan kamuoyu araştırmalarında, örneğin Balyoz ismiyle bilinen davada olduğu gibi açıklanan mahkeme kararını adil bulmayanların ezici bir çoğunlukta olduğu ve halen devam eden davalarda suçlananların büyüdüğü, adaletin ise küçüldüğü görülüyorsa, toplum ve yetkililer bu yapılanlara sıradan olay gibi bakmaya devam edemez. Biliniz ki kötünün en iyi dostu sıradanlıktır. Sıradanlaşmaya son örnek 28 Şubat soruşturması neticesinde hazırlanıp ilgili mahkemeye sunulan iddianamedir. Bu iddianame ile 103 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilmiştir. Bu kadar çok kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en ağır cezanın talep edildiği başka bir iddianame Türk adalet tarihinde var mıdır bilmiyorum. Herhalde yoktur. Ancak işin önemli ve acıklı olan yanı, bu haber büyük tiraja sahip gazetelerin birinci sayfalarında hiç yer bulamazken, bazılarında ise birinci sayfalarda sadece bir sütunluk yer bulabilmiştir. Bu durum düşündürücü olmalıdır. Nedeni sorgulanmalıdır. Neden Türkiye'de kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istenilmesinin kanık sanmış, sıradanlaştırılmış bir olay haline dönüştürülmüş olması ise bu durum Türk adalet sistemi için bir felakettir. Neden istenilen ceza taleplerinin kamuoyu tarafından ciddiye alınmaması ise bu durum Türk adalet sistemi için daha da büyük bir felakettir. Bu durumdan yasama, yürütme ve yargı erkleri ders çıkarmalı ve üzerlerine düşen yasal sorumlulukları artık yerine getirmelidirler. Eğer toplum yargıda yaşanan olağanüstü uygulamalara sıradan bir olay gibi bakıyor veya bu olağanüstülükleri ciddiye almıyorsa, o ülkede adalete duyulan güven ve inanç yok olmuştur. Bu durum da ülkenin bir uçuruma yaklaştığının göstergesidir. Görünüz ve anlayınız, köprüden önceki son çıkıştasınız. 5 Kasım 1925'te Ankara'da Adliye Hukuk Mektebi'nin açılış töreninde Atatürk şunları söylemişti. Hatırlamakta yarar var. Milletimizi çöküşe mahkum etmiş olumsuz ve kahredici kuvvet, şimdiye kadar elimizde bulunan hukuk ve onun takipçileri olmuştur.
14. ayrımın sonu. Sayfa 202.